Ayrım 27. Yüzyıllık Yalnızlık. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 243. Amaranta Buendia'nın o gün akşam üzeri ölüler aleminin postasını yanına alarak öteki dünyaya gideceği haberi öğlene varmadan bütün Macondo'ya yayıldı. Öğleden sonra saat 3'te salondaki karton kutunun içine mektuplar tepeleme yığıldı. Mektup yazmak istemeyenler ağızdan haber gönderiyorlar. Amaranta haberi alacak kişinin adını, ölüm tarihini, söyleyeceği şeyleri bir deftere not ediyordu. "Hiç merak etmeyin," diyordu. "Oraya gider gitmez ilk işim onu arayıp bulmak, gönderdiğiniz haberi iletmek olacak." Gülünç bir durumdu bu. Amaranta ne telaşlanıyor ne üzülüyordu. Hatta bir ödev tamamlamış olmaktan gelen canlılık ve neşe içindeydi. Her zamanki gibi dimdik, incecikti. Avurtları çökmemiş, ağzından birkaç diş eksilmemiş olsaydı, olduğundan çok daha genç görünecekti. Mektupları bir sandığa koyup katranlamalarını, nemden az zarar görebilecek biçimde mezarına yerleştirmelerini söyledi. Sabahleyin bir marangoz çağırttı. Yeni giysi diktirecekmiş gibi salonda durdu, tabutu için ölçü aldırdı. Son saatlerinde öyle canlıydı ki, Fernando onun herkesle alay ettiğini sandı. Buendia'ların hastalık çekmeden öldüklerini iyi bilen Ursula ise, Amaranta'nın öleceğinden hiç kuşku duymuyordu. Ancak bu mektup işinin başlarına dert açacağından, mektuplarının bir an önce gitmesini isteyenlerin kargaşasında kızın diri gömüleceğinden korkuyordu. Bu yüzden eve doluşanları çıkartmaya girişti. Kimi çıkmamakta direniyor, tartışıyordu. Neyse saat 4'te Ursula bu işin üstesinden gelip evi boşalttı. O saate kadar Amaranta da eşyalarını yoksullara dağıtma işini tamamlamış, tahtaları çakılmamış tabutun üzerinde yalnızca öldükten sonra giyeceği temiz çamaşırlarıyla pantuflalarını bırakmıştı. Bu önlemi almayı unutmamıştı çünkü Albay Aureliano Buendia öldüğü zaman işliğinde giydiği terliklerden başka bir şey kalmadığı için nasıl yeni pabuç almak zorunda kaldıklarını hatırlıyordu. Saat 5'e gelirken Aureliano Segundo Meme'yi konsere götürmek için geldi. Evi cenaze törenine hazırlanmış görünce şaşırdı. O anda hiç ölmeyecekmiş gibi duran biri varsa o da Amaranta'ydı. Oturmuş nasırlarını kesiyordu. Aureliano Segundo ile Meme onunla şakadan helalleşip ertesi cumartesi yeniden dünyaya gelmesi onuruna büyük bir şenlik düzenleyeceklerine söz vererek gittiler. Amaranta, Buendia'nın ölülere götürmek için mektup topladığını duyan Peder Antonio Isabel, son duasını yapmak üzere saat 5'te geldi ve 15 dakikadan çok Amaranta'nın banyodan çıkmasını bekledi. Amaranta'nın saçları omuzlarına dökülmüş, sırtında gecelikle çıka geldiğini görünce, işin içinde iş var sanan papaz, yardımcısı çocuğu geri yolladı. Kendisi de hazır gelmişken 20 yıl suskunluktan sonra Amaranta'nın günahlarını çıkarmaya karar verdi. Amaranta vicdanı temiz olduğu için hiçbir ruhsal yardıma ihtiyaç duymadığını söyleyerek kestirip attı. Bunun üzerine Fernanda dehşete düştü. Odadakilerin duyup duymayacağını aldırmadan günah çıkarmayıp dinsiz gitmeyi yeğleyebilmek için ne korkunç bir günah işlemiş olduğunu Amaranta'ya sordu. Bunun üzerine Amaranta yattı ve kızı olan kız olduğunu herkesin içinde Ursula'ya doğrulattı. Fernanda'ya duyurmak için bağırarak "Hiç kuruntuya kapılmayalım," dedi. "Amaranta Buendia bu dünyaya nasıl gelmişse öyle gidiyor." Bir daha da ayağa kalkmadı. Gerçekten hastaymış gibi yastıklara yaslandı. Uzun saçlarını ördü, kulaklarının üzerine topladı. Tabuta girerken saçlarını böyle yapmasını ölüm öğütlemişti. Sonra Ursula'dan ayna istedi. 40 yılı aşkın süredir ilk kez suratını gördü. Yaşlılık ve acıdan çökmüş yüzünün, kendi kurguladığı yüze ne denli benzediğini görünce şaşırdı. Ursula yatak odasındaki sessizlikten havanın kararmaya başladığını sezdi. Fernanda ile vedalaş diye Amaranta'ya yalvardı. Bir dakikalık uzlaşma ömür boyu arkadaşlıktan daha değerlidir dedi. Amaranta artık hiçbir yararı olmaz diye yanıtladı. Uydurma sahnenin ışıkları yakıldığı ve meme programının ikinci bölümüne başladığı anda Amaranta'yı düşünmeden edemedi. Parçanın yarısında biri kulağına fısıldayarak haberi verdi ve konser yarıda kesildi. Aureliano Segundo eve vardığı zaman çirkin ve solgun, eli kara sargılı, o güzelim kefene sarılı yatan yaşlı kızın cesedini görmek için kalabalığı aralayıp kendine yol açmak zorunda kaldı. Amaranta'yı salona, mektup kutusunun yanına uzatmışlardı. Ursula, Amaranta için tutulan 9 gecelik yastan sonra bir daha yerinden kalkmadı. Ona Santa Sofia della Pietat bakıyordu. Yemeklerini odasına götürüyor, yıkanması için suyunu taşıyor, Macondo'da olup bitenleri bir bir anlatıyordu. Aureliano Segundo sık sık Ursula'yı yoklamaya geliyor, her gelişinde de ona giyecek bir şeyler getiriyordu. Ursula bunları yatağının yanına, her gün gerekli olan eşyaların arasına koyuyordu. Böylelikle kısa sürede elinin altında bir dünya yaratmıştı. Tıpkı kendisine benzeyen Amaranta, Ursula onu çok seviyordu. Çocuğa okuma yazmayı da Ursula öğretmişti. Bunaklıkla uzak yakın ilişkisi olmayışı ve kendi işlerini kendi görebilecek gibi elinin ayağının tutar oluşu yüzünden herkes Ursula'nın 100 yaşın ağırlığını kaldıramadığı için yattığını sanıyor, bunu doğal karşılıyordu. Görmekte zorluk çektiği bilinmekle birlikte onun iyice kör olduğunu kimse aklına getirmiyordu. Ursula'nın öylesine boş zamanı vardı ve iç dünyası öylesine doldurulmuştu ki evdekilerin yaşantısını yakından izleyebiliyordu. Bu yüzden de Meme'nin gizli bir derdi olduğunu ilk o anladı. Ursula, "Gel buraya bakayım," diye Meme'yi yanına çağırdı. "Bak, burada ikimizden başka kimse yok. Hadi bu zavallı ihtiyarcığa seni kemiren derdin ne olduğunu anlat." Meme gülerek geçiştirmek, konuşmamak istedi. Ursula üstelemedi. Ancak Meme bir daha yanına uğramaz olunca kuşkularının doğru olduğuna inandı. Meme'nin her zamankinden daha erken kalkmaya başladığını, sokağa çıkacağı saate dek bir an yerinde duramadığını, kendisininkine bitişik yatak odasında bütün gece bir aşağı bir yukarı gezindiğini, bir kelebeğin kanat çırpmasından bile ürker olduğunu fark ediyordu. Bir gün Meme, "Aureliano Segundo'ya gidiyorum," diye evden çıktı. Az sonra Aureliano Segundo kızını aramak için eve geldi. Bu olaydan sonra Ursula, Fernanda'nın ne denli sınırlı bir hayal gücü olduğunu, olanlardan sonuç çıkarma yeteneği olmadığını iyice anlayıp şaşırdı. Fernanda onu sinemada biriyle öpüşürken yakalayıp da bütün evi ayağa kaldırdığı geceden çok önce de Meme'nin gizli bir şeyler yaptığı, kendisini bunaltan, baskı altında tutan bir şeyler çevirdiği ve açığa vurmamaya çalıştığı o üzüntüler içinde olduğu gün gibi ortadaydı. Meme o sıralarda öylesine içine kapanmıştı ki Ursula'yı kendisini gammazlamakla suçladı. Aslında kendi kendine ele verdi. Meme uzun süredir en dalgın olanların bile fark edeceği ipuçları veriyordu. Ne var ki Fernanda kendini görünmez doktorlarıyla olan ilişkisine kaptırmış, hiçbir şeyi görmez olmuştu. Sonunda kızının uzun suskunluklarını, birden patlamalarını, bir anının bir anına uymayışını ve düştüğü çelişkileri Fernanda bile fark etti. Kızını gizlice ama şaşmaz bir titizlikle gözlemeye başladı. Onu yine her zamanki gibi kız arkadaşlarıyla gezmeye yolluyor, cumartesi partilerine gideceği zaman kızının giyinmesine yardım ediyor ve onu irkiltecek herhangi bir soru sormaktan kaçınıyordu. Fernanda'nın elinde Meme'nin söylediklerinden başka şeyler yaptığını gösteren yeterli kanıt vardı. Yine de kızına kuşkularını sezdirmiyor, sırası gelsin diye bekliyordu. Bir gece Meme babasıyla sinemaya gideceğini söyleyerek evden çıktı. Az sonra Fernanda, Petrakotes'in evinden havai fişekler atıldığını gördü ve Aureliano Segundo'nun kuşkuya yer bırakmayan akordiyonunun sesini duydu. Bunun üzerine giyindi, sinemaya gitti ve salonun karanlığında kızını seçti. Bu elle tutulur kanıtın verdiği sarsıntı ve üzüntü içinde, Meme'nin öpüştüğü adamın yüzünü göremediyse de, seyircilerin sağır edici gürültü ve kahkahaları arasında sesini ayırt edebildi. Adamın "özür dilerim sevgilim" dediğini duyar duymaz, Fernanda tek söz etmeden kızı yerinden kaldırdı, binbir kişinin gezindiği Türkler Sokağı'ndan geçirerek kızı büsbütün rezil etti, eve getirip odasına kilitledi. Ertesi akşamüstü saat 6'da Meme'yi görmeye gelen adamı Fernanda sesinden tanıdı. Soluk benizli, kara ve hüzünlü gözleri olan bir gençti. Fernanda çingeneleri hiç görmediği için onun kapkara gözlerini görünce şaşırdı. Fernanda'nın yerinde yüreği onunki gibi katı olmayan bir başka kadın olaydı, delikanlının romantik havasını görünce kızının gönlünü çelmesini anlayışla karşılardı. Sırtında eski bir keten giysi, ayaklarında üst üste pencelenmekten yama tutmaz hale gelmiş pabuçlar, elinde cumartesi günü aldığı hasır şapka vardı. Genç adam ömrü boyunca hiç o an olduğunca ürkek olmamıştı. Neyse ki kendini gülünç duruma düşmekten kurtaran bir vakarı ve kişiliği ile doğal inceliği vardı. Bu inceliği zedeleyen tek yanı ağır işin yıprattığı elleri ve bakımsız tırnaklarıydı. Fernanda bakar bakmaz onun bir işçi olduğunu anladı. Delikanlının pazar günleri giydiği giysilerini giymiş olduğunu, gömleğinin altından muz şirketinde çalışanların bir damgası sayılan isiliklerin göründüğünü fark etti. Delikanlıya ağzını açmak fırsatını vermedi. Eşikten içeri adımını da attırmadı. "Gidin buradan," dedi. "Namuslu insanları rahatsız etmeye hakkınız yok." Sonra kapının önündeki sarı kelebekler eve doluyor diye kapıyı delikanlının suratına çarpıverdi. Gencin adı Mauricio Babilonia'ydı. Macondo'da doğup büyümüştü. Muz şirketinin garajında ustabaşı yardımcısıydı. Meme bir gün Patricia Brown'la koruda gezmek için otomobili garajdan almaya gittiği zaman tanımıştı delikanlıyı. Şoför hasta olduğu için arabayı kullansın diye yanlarına onu katmışlardı. Meme de kaç zamandır istediği şeyi yapabilmiş, şoförün yanına oturarak arabayı nasıl kullandığını seyretmişti. Maurice Babilonia, asıl şoförün yapmadığını yaparak Meme'ye pratik şoförlük dersi vermişti. Bu olay Meme'nin Mr. Brown'ların evine sık sık gitmeye başladığı sırada olmuştu. Daha o zamanlar kadınların araba kullanması hoş karşılanmazdı. Bu nedenle Meme de aldığı teknik bilgiyle yetinmek zorunda kalmış, Mauricio Babilonia'yı da birkaç ay görmemişti. Araba gezintisi sırasında ellerinin bakımsızlığı dışında, delikanlının erkek güzelliğinin dikkatini çektiğini çok sonra hatırladı. Oysa arabadan indiklerinde Meme, Patricia Brown'a, delikanlının kendine güvenli tavrından sinirlendiğini söylemişti. Meme babasıyla sinemaya gittiği ilk cumartesi Mauricio Babilonia'yı bir daha gördü. Sırtında keten giysileriyle kendilerinden birkaç koltuk ötede oturuyordu. Meme delikanlının filmi seyretmediğini, dönüp dönüp kendisine baktığını gördü. Bu kaba terbiyesiz davranışına sinirlendi. Daha sonra Mauricio Babilonia, Aureliano Segundo'nun hatırını sormak için yanlarına geldiği zaman, Meme, delikanlının Aureliano Triste'nin elektrik santralında çalıştığı günlerden beri babasıyla tanıştığını anladı. Genç adam babasının yanında, patronuyla konuşan bir işçi havasında duruyordu. Meme bu durumu görünce, delikanlının gururlu tavrından duyduğu öfke uçtu gitti. Birbirleriyle hiç yalnız kalmadıkları, selamlaşmadan öte konuşmadıkları sıralarda bir gece Meme düşünde Mauricio Babilonia'yı gördü. Düşünde gemi batıyor ve genç adam Meme'yi kurtarıyordu. Sanki adama beklediği fırsatı vermiş gibi bir duyguya kapılıyordu. Çünkü Meme yalnızca Mauricio Babilonia'ya değil, kendisiyle ilgilenen her erkeğe yüz çeviriyordu. Uyandığı zaman öylesine öfkeliydi ki, delikanlıdan nefret edeceği yerde onu bir an önce görmek isteğine kapıldı. Bu istek hafta boyunca yoğunlaştıkça yoğunlaştı. Cumartesi gecesi sinemada karşılaştıklarında Meme'nin yüreği ağzına gelecek gibiydi. Mauricio Babilonia duyduğu heyecanı fark edecek diye ödü kopuyordu. Meme öfke ve sevinç karışımı bir duyguyla başı dönerek elini ilk kez uzattı ve Mauricio Babilonia ilk kez onun elini sıktı. Meme bir an pişman olur gibi olduysa da delikanlının elinin de kendisininki gibi heyecandan terli ve soğuk olduğunu görünce pişmanlığı bir saniye bile sürmeden yerini "oh olsun" duygusuna bıraktı. Meme Mauricio Babilonia'ya kendisine ilgi duymak gibi erişilmez bir özleme tutulmanın anlamsızlığını gösterinceye kadar içinin rahat etmeyeceğini anladı ve bu dürtü bir hafta boyunca içini kemirdi. Patricia Brown'u kandırıp arabayı almaya gitmeleri için aklına gelen her çareye başvurduysa da başaramadı. Sonunda yine tatilini geçirmek için Macondo'ya gelmiş olan kızıl saçlı çocuktan yararlanmayı aklına koydu. Arabalara karşı büyük ilgi duyuyormuş gibi yaptı, yeni modelleri görmek istediğini söyledi. Kızıl saçlı Amerikalı da aldı onu garaja götürdü. Meme, Mauricio Babilonia'yı gördüğü anda kendini kandırmaya başladı ve gerçekte Mauricio ile yalnız kalma isteğine dayanamadığına kendini inandırdı. Kendisini görür görmez delikanlının da bunu sezinlediğini anlayınca öfkeden çılgına döndü. Meme, "yeni araba modellerini görmeye geldim," dedi. Mauricio iyi bir bahane diye karşılık verdi. Meme, delikanlının kendine güven duyduğunu, gururlandığını fark etti ve onu küçük düşürmek için bir şeyler yapmaya çalıştı. Oysa genç adam buna fırsat vermedi. "Sinirlenme," diye fısıldadı. "Bir kadının bir erkek için deli divane olması ilk senin başına gelmiyor ki." Meme, duyduğu yenilgi yüzünden otomobillere bakmadan garajdan çıktı gitti. Bütün gece de hırsından ağlayarak yatağında döndü durdu. Meme'yi gerçekten sinirlendirmeye başlayan Amerikalı kızıl saçlı çocuksa, şimdi altını ıslatan bir bebekten farksız görünüyordu. Yine o sıralarda Meme, ne zaman sarı kelebekler görse, ardından Mauricio Babilonia'yı gördüğünü fark etti. Daha önceleri bir keresinde garajın üzerinde bir yığın sarı kelebek uçtuğunu görünce, bunların boya kokusuna geldiklerini sanmıştı. Bir keresinde de sinemaya gireceği sırada başının üzerinde sarı kelebekler uçuşmuştu. Ama Mauricio Babilonia, kalabalığın içinde yalnızca Meme'nin seçebileceği biçimde kendini gölge gibi izlemeye başladığı zaman, Meme sarı kelebeklerin delikanlı ile ilintili olduğunu anladı. Meme nereye gitse Mauricio Babilonia da oraya geliyordu. Konserlerde, sinemalarda, kilisede Mauricio Babilonia mutlak kalabalığın arasında bir yerde oluyor ve Meme onu görmeden de nerede olduğunu anlayabiliyordu. Çünkü delikanlı neredeyse kelebekler de oradan eksik olmuyordu. Bir keresinde Aureliano Segundo, kelebeklerin kanat çırpışından öylesine tedirgin oldu ki, Meme neredeyse babasından hiçbir şey gizlememek için verdiği sözü tutacak, durumu ona anlatacaktı. Oysa içinden gelen bir ses ona susmasını, nasıl olsa babasının her zaman yaptığı gibi, "annen duysa ne der?" diye gülüp geçeceğini söyledi. Bir sabah Fernanda bahçedeki gülleri keserken birden çığlık attı. O sırada tam güzel Remedios'un güğe uçtuğu yerde duran Meme, annesinin çığlığını duyunca koştu ve durduğu yerden ayrıldı. Fernanda birden kanat sesleri duymuş, güzel Remedios'u uçuran mucizenin kendi kızının da başına geleceğinden korkmuştu. Oysa kanat çırpan kelebeklerdi. Meme birdenbire ışığın içinden çıkıvermiş gibi görünen kelebekleri görünce yüreği hop etti. O anda da Mauricio Babilonia Patricia Brown'dan bir armağan getirdiğini söyleyerek elinde bir paketle geldi. Meme kızarmamaya, titrememeye çalıştı ve hiçbir şey yokmuş gibi gülümseyerek kendi elleri çamurlu olduğu için alamadığı paketi parmaklığın üzerine bırakmasını delikanlıya söyledi. Fernanda birkaç ay sonra nereden tanıdığını çıkaramadan evden kovacağı genç adama şöyle bir baktı ve dikkatini çeken tek şey renginin solukluğu oldu. "Ne tuhaf bir adam," dedi. "İnsan yüzüne bakınca yakında öleceğini anlıyor." Meme annesinin kelebeklerin etkisiyle böyle konuştuğunu sandı. Gülleri budamayı bitirdikten sonra Meme ellerini yıkadı, paketi açmak için odasına çıktı. Bu bir çeşit Çin oyuncağıydı. İç içe geçme 5 kutudan yapılmıştı. En ufak kutunun içinde doğru dürüst okuma yazma bilmeyen birinin elinden çıktığı anlaşılan kargacık burgacık yazılı bir kağıt vardı. Kağıtta "Cumartesi sinemada buluşuruz" diye yazıyordu. Meme paketin onca zamandır parmaklığın üzerinde durduğunu hatırlayınca "Ya annem açsaydı" diye yüreği ağzına geldi. Mauricio Babilonia'nın bu içten ve gözü pek davranışından hoşlanmakla birlikte kendisinin bu randevuya gideceğini sanacak ölçüde saf olmasına da acıdı. Cumartesi gecesi Aureliano Segundo'nun da arkadaşlarıyla buluşacağını biliyordu. Ne var ki bütün hafta heyecan ve merakla kıvrandıktan sonra babasını kandırdı, kendisini sinemaya bırakıp film bitince gelip alması için razı etti. Işıklar sönmeden önce Meme'nin başının üzerinde bir kelebek gece uçuşunu yaptı. Sonra olan oldu. Işıklar sönünce Mauricio Babilonia yanına oturdu. Meme bir bocalama içinde çırpındığını ve düşlerinde gördüğü gibi karanlıkta yalnızca makine yağı kokusundan seçebildiği bu adamın kendisini bu bataktan kurtarabileceğini seziyordu. Mauricio, "Gelmeseydin beni bir daha göremeyecektin," dedi. Meme onun elinin ağırlığını dizlerinin üzerinde duydu ve o anda ikisinin de birbirlerine teslim olma sınırına yaklaştıklarını fark etti. Gülümseyerek, "Beni en şaşırtan yanın, söylememen gereken ne varsa onları söylemen," dedi. Delikanlı aklını başından almıştı. Meme ne uyuyabiliyor ne yemek yiyebiliyordu. Öylesine içine kapanmıştı ki babasıyla olmaktan bile sıkılıyordu. Fernanda'yı atlatmak için bin türlü bahane buluyor, başka yerlere gittiğini söylüyordu. Kız arkadaşlarını görmez oldu. Nerede ve ne zaman olursa olsun Mauricio Babilonia ile buluşabilmek için bütün alışkanlıklarından vazgeçiyor, bütün töreleri hiçe sayıyordu. Önceleri delikanlının kabalığı onu rahatsız ediyordu. Garajın arkasındaki boş tarlada ilk kez yalnız kaldıklarında Mauricio hiç acımaksızın onu bir hayvan durumuna sokmuş ve soluğunu kesmişti. Bunun bir sevgi biçimi olduğunu anlayabilmesi için bir süre geçmesi gerekti. Anladıktan sonra da aklı başından gitti ve yalnızca Mauricio için yaşamaya başladı. Delikanlının kül suyuyla yıkanmış makine yağı kokusu onu çılgına çeviriyor, bu kokunun içinde kendinden geçmek isteğine karşı koyamıyordu. Amaranta'nın ölümünden kısa bir süre önce Meme'nin bir an aklı başına geldi ve geleceğin belirsizliği karşısında titredi. Sonra iskambil kağıtlarına bakarak geleceği okuyan bir kadın olduğunu duydu. Gizlice ona gitti. Bu Pilar Ternera'ydı. Pilar onu görür görmez neden geldiğini anladı. Kıza "otur" dedi. "Bir Buendia'nın geleceğini söylemek için iskambillere bakmama gerek yok." Meme bu 100 yıllık cadının büyük ninesi olduğunu bilmiyordu ve hiç bilmeyecekti. Aşk denilen derdin yataktan başka yerde iyileşmeyeceğini söyleyecek kadar atak bir gerçekçilik içindeki bu kadının dediklerini duyduktan sonra Meme onun büyük ninesi olduğunu öğrense bile inanmazdı. Mauricio Babilonia'da falcı kadın gibi düşünüyordu. Ne var ki Meme onun bu görüşüne karşı koyuyor ve içten içe bir işçinin yargılarını önemsememek gerektiğine inanıyordu. meme aşkın bir yanıyla öteki yanını alt ettiğini, kendi kendini yok ettiğini düşünüyordu. Çünkü erkeklerin en büyük özelliği doyduktan sonra açlığı inkar etmeleriydi. Oysa Pilar Ternera yalnızca bu yanlış görüşü değiştirmekle kalmadı. Önce Meme'nin dedesi Arkadio'ya, sonradan da Aureliano Jose'ye gebe kaldığı tenteli karyolasını da kıza sundu. Hardal yakısının buğusuna oturarak istenmeyen bir gebelikten nasıl korunulacağını öğretti ve başı derde girecek olursa vicdan azabını bile kökünden silip atacak ilaç tarifleri verdi. Pilar Ternera'nın konuşması, Meme'nin yüreğine sarhoş olduğu gecekine benzer bir cesaret verdi. Ancak Amaranta'nın ölümü, kararını uygulamasını erteledi. 9 gecelik yaz süresince, eve dolan kalabalığın içinde Meme bir an bile Mauricio Babilonia'nın yanından ayrılmadı. Sonra uzun süreli yas tutulmaya başlandı ve bu zorunlu ayrılık onları bir süre birbirlerinden uzaklaştırdı. Meme bu günler boyunca öyle karşı konulmaz bir istek, önlenemez bir heyecan ve o güne kadar baskı altında tutulmuş öyle çok dürtü duydu ki sokağa çıkabildiği ilk akşam doğru Pilar Ternera'nın evine gitti. Hiç karşı koymadan, utanıp çekinmeden, hiçbir formaliteye gerek görmeden kendini Mauricio Babilonia'ya verdi. İçtenliği davranışlarına öylesine kıvraklık getirmiş, içgüdülerine öylesine ustalık vermişti ki, Mauricio'nun yerinde kuşkulu biri olsa, kızın bu halini görünce feleğin çemberinden geçtiğini sanırdı. 3 aydan fazla süre haftada 2 kez buluşup seviştiler. Kızını salt annesinin huysuzluğundan kurtarmak için Meme'nin kendisiyle birlikte olduğunu söyleyen ve hiçbir şeyden kuşkulanmayan Aureliano Segundo bilmeden onlara suç ortaklığı ediyordu. Fernanda'nın onları sinemada yakaladığı gece Aureliano Segundo vicdan azabının ağırlığı altında ezilerek Meme'yi annesinin kilitlediği odada görmeye gitti. Kızının kendisine açması gereken gizleri anlatacağına güveniyordu. Oysa Meme her şeyi inkar etti. Kızın kendisine güvenli tavrını ve içine kapanışını gören Aureliano Segundo, artık aralarında hiçbir bağ kalmadığı, arkadaşlıklarının ve suç ortaklıklarının geçmişe özgü bir düş olduğu izlenimine kapıldı. Mauricio Babilonia ile konuşmayı düşündü. Onun eski patronu olmanın verdiği üstünlükle delikanlıyı bu işte direnmekten engelleyebileceğini tasarlıyordu. Oysa Petra Cotes bunun ancak bir kadının çözümleyebileceği bir sorun olduğuna onu inandırdı. Aureliano Segundo kararsızlık içinde bocalıyordu. Delikanlıdan uzak kalmanın kızının dertlerine son vereceğini ummaktan başka bir şey gelmiyordu elinden. Meme hiçbir üzüntü belirtisi göstermiyordu. Tam tersine bitişik odada yatan Ursula, onun uykusundaki düzenli soluğunu, işlerini aksaksız yerine getirişini, yemeklerini düzenli yiyişini ve sindirim gücünün sağlığını izleyebiliyordu. Meme'nin odaya hapsedilmesinden sonra 2 ay kadar geçmiş, bu süre içinde Ursula'yı tedirgin eden, ona aykırı gelen bir şey olmuştu. Meme herkes gibi sabahları yıkanmıyor, akşamları 7'de yıkanıyordu. Bir keresinde Ursula onu uyarmak, o saatte banyoda akrep olabileceğini söylemek istedi. Oysa Meme kendisini onun ele verdiğini sandığı için Ursula'ya hiç yaklaşmıyordu. Bunun üzerine Ursula da dırdırcı koca nineler gibi onu rahatsız etmekten vazgeçti. Akşam üzeri oldu mu evi sarı kelebekler sarmaya başladı. Meme her akşam banyodan dönerken, çaresizlikten çılgına dönen Fernanda'nın elinde filitle ilaç sıkarak kelebekleri öldürmeye çalıştığını görüyordu. Fernanda bu korkunç bir şey diyordu. Ömrüm boyunca gece kelebek görmenin uğursuz olduğunu duymuşumdur. Bir gece Meme banyodayken Fernanda onun odasına girdi ve odayı dolduran kelebeklerden soluk alamaz oldu. Kelebekleri kovalamak için eline geçen bir çamaşırı çekip salladı ve yere yuvarlanan hardal yakılarıyla kızının akşam banyoları arasındaki bağlantıyı kurunca dehşetten dona kaldı. Bu kez ilkinde yaptığı gibi uygun bir fırsat kollamadı. Ertesi gün yeni belediye başkanını yemeğe çağırdı. Belediye başkanı da Fernanda gibi dağlık bölgeden geldiği için bir bakıma onun hemşerisi sayılırdı. Fernanda tavuklarının çalındığını söyleyerek arka bahçeye bir nöbetçi koymasını başkandan rica etti. O gece Mauricio Babilonia son birkaç aydır süregeldiği gibi akreplerin ve kelebeklerin arasında her gece sevgiyle ürpererek çırılçıplak kendisini bekleyen Meme'nin yanına girebilmek için banyonun kiremitlerini sökerken nöbetçi onu vurdu. Bel kemiğine saplanan kurşun onu ömür boyu yatağa bağladı. İyice yaşlandıktan sonra hiç sesini çıkarmadan, hiç sızlanmadan, sevgisine bir an bile ihanet etmeden, anıların acısı ve bir an rahat vermeyen sarı kelebekler arasında tek başına öldü. Herkes onu bir tavuk hırsızı olarak tanımış ve toplumun dışına itilmişti. 27. Ayrımın sonu. Sayfa 253.